Ayrım 14, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 230, 44. Bölüm, Yaşam Savaşı. Poulson ekibini küçükken kuzenleriyle Hardanger Widdon'un göbeğine inşa etmiş olduğu bir barakaya götürdü. Kuzenleriyle beraber kendi aralarında kuzen kabini olarak adlandırdıkları bu baraka haritada bile gözükmeyen bir yerdeydi. Çocukluğunu buralarda geçirmemiş birisinin burayı bulma şansı yoktu, özellikle de bu havada. Kabine girdiklerinde kendilerini bir de sürpriz karşılamıştı. İyi durumda gözüken bir krak tüfeği duvara dayalı bir şekilde duruyordu. Daha da iyisi tüfeğin yanında bir miktar da cephane vardı. Muhtemelen yakın zamanlarda burada bir avcı konaklamıştı. Sığınacak yer işi kuzen barakası ile halledilmişti. Şimdi tek ve çok önemli bir problem kalmıştı. Açlık. Onu ne yapacaklardı? Hardanger Widdon'da kış tahmin edilenden çok daha kötü geçiyordu. Bir kar fırtınası çıktığında gözün önüne kaldırılan eli bile görmek imkansızlaşıyordu. Görüş menzili metrelerden santimetrelere düşmüştü. Böyle bir havada İngilizlerin paraşütle erzak yardımı göndermesi de imkansızdı. Uçak ne Norveç semalarına giriş yapabilir ne de hedefi bulabilirdi. Fakat diğer yandan erzakı bitmek üzere olan ekip de tam anlamıyla açlığa mahkum edilmiş bir şekilde hayatta kalma savaşı veriyordu. Britanya'dan getirdikleri erzaklar kendilerini kabusa dönüşen Freshman operasyonunun başlangıç tarihine kadar tok tutacak miktardaydı ve o operasyonun üzerinden haftalar geçmişti. Var olan erzakı oldukça kısıtlı kullanarak bugünlere kadar zayıflaya zayıflaya gelmişlerdi. Ama artık kırıntılar bile tükenmişti. Bu mevsimde Hardanger Widdon'un ortasında ne bulacaklardı da ne yiyeceklerdi? Ekibin tek şansı kuzen barakasının içerisinde buldukları krak tüfeği ve cephaneydi. Britanya'dan getirdikleri tüm silahlar yakın menzilli silahlardı ve avlanmak için en son kullanılması gereken silahlar listesinde en üst sırada yer alıyorlardı. Krak tüfeği ile en azından uzun menzilli atışlar yaparak avlanabilirlerdi. Tabii bu karla kaplanmış platoda herhangi bir av bulabilirlerse. Avlanmak için önce barakadan dışarı çıkmak lazımdı. Ama ekip kuzen barakasına girdiğinden beri dışarıdaki kar fırtınası bir an olsun dinmemişti ki kapıdan dışarı adım bile atamıyorlardı. Hal böyle olunca da çaresizce daha aç kalıyorlar, günden güne daha da güçsüzleşiyorlardı. Neyse ki kabus gibi geçen 3-4 günün ardından hava düzelmeye başladı. Poulson da bu günlerden birinde açlığa daha fazla dayanamayıp tüfeğini daldı ve artık ne bulursam diye av aramaya çıktı. Tabii ki tahmin ettiği gibi hiçbir şey bulamadı. Her ne kadar ülkeleri Avrupa'nın en büyük ren geyiği sürülerine sahip olsa da mevsim itibariyle platonun ortasında kendilerinden başka yaşayabilen hiçbir canlı yoktu. Açlık, açlık ve yine açlık. Nereye kadar dayanabileceğiz bu şekilde deyip bir an sinirden kayak bastonunu kar birikintisine vurunca yerden bir miktar yosun kalktı. Bu yosunlar ren geyiklerinin yediği yosunlardı ve Poulson çocukken yatak olarak kullandıkları bu yosunların vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu çok iyi biliyordu. Daha önce hiç bunu yiyen bir insan görmemişti. Ama geyikler yiyorsa biz de yiyebiliriz dedi. Açlıktan ölmektense denemeye değerdi. Yosunları sırt çantasına doldurup barakaya getiren Poulson, çantasının içini boşaltırken ekip de kendisini büyük bir şaşkınlıkla izlemeye başlamıştı. Poulson, ne bakıyorsunuz? Rengeyi yiyorsun işte. Knut Haugland'ı yanlış anlama ama ne yapmayı düşünüyorsun bununla? Poulson, hiç, taç yapıp kafama takayım diyorum. Sonra da kolesyumda görücüye çıkarım. Dalga mı geçiyorsun Knut? Kaynatıp yiyeceğiz işte. Knut Haugland, ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bunu kaynatmak için odun keserken kaybedeceğimiz kalori, bunu içtikten sonra alacağımızdan fazla olur. Poulson, en azından vitamin almış oluruz. Haydi sızlanmayın, biraz odun keselim de kaynatalım şunları. Ekibin açlıktan ölmek üzere olan üyeleri isteksiz bir şekilde odunları kestikten sonra rengeyi otunu kaynatmaya başladılar. Oldukça berbat ve sert bir tadı olan bu yosunun ilerleyen günlerde hayatta kalmalarını sağlayacak tek yiyecek olduğunu bilmeden tiksine tiksine içtiler. Fakat zamanla bu tiksinti de geçti. Kısa süre sonra açlıktan karınları midelerine yapışmaya başladığında bu yosunun tadı oldukça lezzetli gelmeye başladı. Haftalarca midelerinden yosun suyundan başka bir şey geçmeyen ekip üyelerinin hepsi dramatik bir şekilde kilo kaybediyordu. Saçları sakallarına karışmış, kemerlerinde açacakları yeni delikleri için yer kalmamıştı. Öte yandan bataryalarının şarjı da bitiyordu. Bariz bir şekilde yaşam savaşında yenik düşmeye başlamışlardı. 45. Bölüm Davetsiz Misafir. Kjellstrup, kapı mı çaldı? Bulsun, şşt, silahlarınızı alıp sessizce kapını sağına ve soluna geçin. Son adama kadar sıkacağız, teslim olmak yok. Bu sırada kapı bir daha çaldı ve bir daha. Tekrar kapıyı çalma ihtiyacı duymayan davetsiz misafir kapıyı yavaşça açtı ve içeri bir adım atır atmaz Kjellstrup ve Hallberg davetsiz misafirin kafasına silahlarını dayadılar. Davetsiz misafir, benim, Einar Skinnerland deyince hepsi bir anda gülümseyerek önce silahlarını bıraktılar, ardından da birbirlerine sarıldılar. Bulsun, nasıl buldun burayı? Skinnerland, kolay olmadı tabii ki. Epeyce bir yol kat edip birçok barakaya bakmak zorunda kaldım. Çocukluğunu Hardanger Vidda'da geçirince nerede hangi barakanın olduğunu biliyorsun. Bu arada size bir sürprizim var. Gestapo'dan uzunca bir süre kaçmak zorunda kalacağımı bildiğim için yanıma biraz erzak almıştım. Bu hepimizi bir hafta idare eder. Tabii ki sürprizlerim bitmedi. Bir de ihtiyacınız olur diye yedek batarya getirdim. Auckland, işte bu son günlerde duyduğum en iyi haber. Yedek bataryayı yerleştiren Auckland hemen Londra ile iletişime geçerek Skinnerland'dan aldığı istihbaratı Londra'ya geçti. Almanlar her yere sinyal yakalayıcı yerleştiriyorlar. Hatta keşif uçaklarına bile bu sinyal yakalayıcılardan yerleştirdikleri söyleniyor. Vidda'da olduğumuzdan yüksek derecede şüpheleniyorlar. Ama emin olmadan böylesine zor bir arama faaliyetini başlatmak istemiyorlar. Tek ihtiyaçları sinyal yakalamak. Artık mesajları daha da kısa geçme zamanıydı. Mesaj ne kadar uzun olursa o kadar uzun süre sinyal yayılırdı. Ve Almanların platodaki ekibi yakalama şansı o kadar artardı. Tek problem bu da değildi. Einar Skinnerland'ın getirdiği erzakı kontrollü bir şekilde bölüşmelerine rağmen o da ancak bir hafta yetmiş ve yine aç kalmışlardı. Tam o sıralarda İngiltere'den gelen haber de korktuklarını başlarına getirdi. Hava şartları çok olumsuz. Operasyon için bir sonraki dolunayı bekleyeceğiz. Haugland hemen haberi arkadaşlarıyla paylaştı. Auckland, beyler, yılbaşı gecesi operasyonu iptal. Kötü hava şartlarından dolayı ekip iniş yapamıyormuş. Bir sonraki dolunayı bekleyeceklermiş. Yani bir ay daha buradayız. Hallberg, Hardanger Vidda'da bir ay daha mı? Açlıktan ölmek üzereyiz, bir ay daha nasıl dayanırız? Burada ne şartlarda yaşamaya çalıştığımızdan haberleri var mı bunların? Bir ayın burada nasıl geçtiğini hayal bile edemezler. Kjellstrup, ne erzak gönderebiliyorlar ne de biz avlanabiliyoruz. Hadi diyelim ki dayandık. Geldiklerinde bir kilometre bile kayacak güce sahip olabilecek miyiz? Paulson, beyler, öfkenizi kontrol edin. Unutmayın, önemli olan İngilizler falan değil, vatanımız için buradayız. Dayanma konusuna gelince sadece bir ihtimal var. Net olacağım. Ya av bulacağız ya da öleceğiz. Ben daha önce bu platoda sayısız kez avlandım. Evet, şu an hava koşulları geyiklerin bu bölgeye gelmesini engelliyor. Ama mutlaka havanın güzel olduğu günler olacak ve biz o günlerde avlanacağız. Yapılacak şey belli. Her gün düzenli olarak gücümüzün yettiğince değişmeli olarak bu tüfeği alıp av aramaya çıkacağız. Dediğim gibi çok düşünmeye gerek yok. Ya av buluruz ya da ölürüz. Liderlerinin dedikleri gibi de yaptılar. Her gün usanmadan teker teker av aramaya çıktılar. Ama bu kar fırtınasında hayvanlar bile Hardanger Vidda'da barınamayacaklarını biliyorlardı. O nedenle de yaşamak için daha ılıman yerleri seçiyorlardı. Her gün birbirini takip edercesine rengeyi yosunu çorbası ile sonlanıyordu. Gitgide zayıflamaya devam ediyorlardı. Hatta şimdi açlıktan daha da büyük bir düşman olan kutup hastalığı tehlikesi de kendisini göstermeye başlamıştı. Yaşam koşullarının olmadığı bölgelerde izole bir halde yaşayan insanlarda görülen bir mental bozukluk olan kutup hastalığı ekip arasında baş gösterecek gibi olmuştu. İnsanların uzun süre aynı ortamda, aynı şartlar altında kalmaları sonucunda oluşan ve insanları bir anda farklı bir ruh haline sokup en iyi arkadaşları en nefret edilen düşman haline getirebilen azılı bela kutup hastalığı eğer ekip arasında yayılırsa bunun sonu alınamazdı. Tehlikeyi baştan fark eden ekip lideri Poulson hemen önlemini aldı. Bugünden itibaren her akşam birimiz kalkıp ekibe ders anlatacak ve sonrasında da anlattığı ile ilgili sorular soracak. Konunun ne olduğunun önemi yok. Hakim olduğumuz herhangi bir konuyu birbirimize öğreteceğiz dedi. Genç olmasına rağmen büyük bir tecrübeye sahip olan Poulson bu kararı ile gerçek bir lider olarak ekibini kutup hastalığından kurtarmıştı. O günden itibaren her akşam birisi kalkıp bir şeyler anlattı ve anlattığı ile ilgili sorular sordu. Amaç öğrenmekten öte zihni meşgul etmekti. Açlıkla geçen günler birbirini takip ederken 23 Aralık günü Hava Grouse ekibine sanki göz kırptı. Sis kalkmış, kar fırtınası dinmiş, hatta güneş açmıştı. Eğer avlanabileceklerse o gün kesinlikle bugündü. Hem görüş açısı iyiydi hem de güneşi gören hayvanlar Plato'nun açıklarına kadar gelebilirlerdi. Bugün avlanma sırası beyler bana şans dileyin diyen Poulson'daydı. Poulson tüfeğini ve kayaklarını kaptığı gibi Hardinger Vidla'nın derinliklerine kaymaya başladı. İçinde bir his vardı. Geyikler gelirse bugün gelir dedi ve şansını zorlamak amacıyla daha da derinlere inmeye karar verdi. Neredeyse 2 saat olmuştu ama o yolun dönüşünü düşünmeden hala kayıyordu. Şimdi Plato'yu tepeden gören bir noktaya gelmişti, dürbününü çıkardı ve etrafını genişçe süzmeye başladı. ''Hiçbir şey yok, sadece kar ve kayalar.'' diye iç geçirirken birden kayalara bir şey olmaya başladı. ''Bu da ne böyle? Kayalar hareket mi ediyor yoksa bana mı öyle geliyor?'' ''Ah salak kafam, bunlar geyik sürüsü.'' dedi ve sürünün olduğu yere doğru kaymaya başladı. Küçüklükten beri kendisine öğretilen şey sürüye yaklaşmaması ve onlara gözükmemesiydi. En ufak bir seste saatte 40 kilometre hızla ilerleyebilen bir geyik sürüsü kaçar ve onları bir daha yakalamak imkansızlaşırdı. Poulson şimdi bu sürüye yeterince yaklaşmıştı. Plato'nun açıklığında kendisini belli edecek noktaya varmadan önceki son kayanın arkasına saklandı. Elindeki silahın etkili atış yapabilmesi için 300 metre gibi bir mesafeye ihtiyacı vardı. Ama geyikler neredeyse 500 metre uzaklıkta görünüyordu. ''Hadi yaklaşın biraz daha, haydi.'' diyordu Poulson. Ama geyikler sanki oraya çividenmişçesine bekliyorlardı. İleri giderse geyiklerin kendisini fark edeceğini bilen Poulson bu şekilde 1 saat boyunca bekledi. Karın üzerinde yatmaktan dolayı artık parmak uçları titremeye başlamıştı. ''Dayanabildiğim kadar beklemeliyim. Bu tek şansımı riske atamam.'' diye düşünen Poulson beklemeye devam etti. Fakat geyikler sanki anlaşmışlar gibi 1 metre bile yaklaşmıyorlardı. Bu sırada Poulson'a da uyku bastırmış, soğuktan donmanın ilk belirtileri baş göstermeye başlamıştı. Poulson donmadan önce şansını denemeye karar verdi ve kendisine en yakın olan geyiğe nişan alarak derin bir nefes çekti. Tam tetiği çekmek üzereydi ki büyük bir gürültü patladı. ''Kahretsin ne oluyor?'' diyen Poulson arkasını dönünce gördüğü şeyle dehşete kapıldı. Arkasındaki dağdan çığ düşmeye başlamıştı. Bir anda kendisi kaymaya, diğer yandan sesi duyan geyikler de koşmaya başladılar. Poulson şimdi tek umudu olan geyiklerle birlikte çığdan kaçıyordu. Tabii ki kendisinden çok daha hızlı olan geyikler dakikalar sonra Poulson'un gözlerinin önünden kayarak beyaz sonsuzluğa karışmışlardı. 46. Bölüm Son Atış. ''Kahretsin, hayatta kalmak bu kadar zor olmamalı.'' diye sitem eden Poulson, sinirden gözlerinden yaşlar dökülmeye başlamıştı. ''Kendi vatanımızda evimize gidemeden, ailemizi göremeden, burada soğuktan ve açlıktan ölüp gideceğiz. Bir gün bir uykuya dalacağız ve bir daha uyanamayacağımız o uykudaki bedenlerimizi kim bilir ne zaman bulacaklar.'' diyerek bir yandan haykırıyor, bir yandan da kendisini saran karamsar düşüncelerle birlikte barakaya dönmek üzere kayıyordu. Bir de açlıktan dolayı şu midesine giren kramplar yok muydu? Kusmak istiyordu ama boş mideyle kusmak bile mümkün değildi. Sayılı günlerinin kaldığını bilerek kaymaya devam etti. Hava kararmak üzereydi ve Hardanger Vidna'da imkansız olan bir şey varsa o da karanlıkta yön bulmaktı. Daha da hızlandı. Neredeyse bir saattir kayıyordu, artık yolu yarılamıştı. Kayaklarını eline alarak yoğun kar basmış olan tepeyi tırmandı ve önünde hemen 300 metre ilerisinde duran yaklaşık 30 başlık bir geyik sürüsünü görünce gözlerine inanamadı. İşte bu, sonunda şans yüzüme gülüyor galiba. Rüzgardan dolayı yön değiştirip önüme gelmiş olmalılar diyen Poulsen sessizce yere çöktü ve nişan aldı. Geyik sürüsü ile arasındaki 300 metre krak tüfeği ile atış yapabilmek için çok iyi bir mesafeydi. En yakınındaki geyiği hedef alarak derin bir nefes aldı ve nefesini geri bırakmadan vücudunu sabitleyerek tetiğe bastı. Ama bir terslik vardı. Geyik yere düşmedi, aksine topuklayarak kaçıyordu. Poulsen hemen ikinci geyiği hedef alıp ona ateş etti. Ama o da düşmedi. Üçüncüyü hedef aldı, ateş etti. O da düşmedi. Üçüncü atıştan sonra zaten seslerden ürken diğer geyikler geride esamilerini bile bırakmayacak şekilde topuklayarak uzaklaşmışlardı. Hepsi menzilden çıkmıştı. Poulsen, kafaları yiyeceğim. Ne oluyor bana? Hepsini ıskalamış olamam. Bu kadar mı kontrolsüzleştim? Aklıma mukayyet olamıyorum diye düşünerek yere çöktü. Eline geçen son umutla ellerinin arasından kayıp gitmişti. ''Bir dakika ya!'' diyen Poulsen aklına gelen şeyle hemen kalktı ve atış yaptığı yere gitti. Hızlıca kayarak 300 metreyi kat eden Poulsen yerdeki kan izlerini görünce aklına gelenin doğru olduğunu anladı. Tahmin ettiği gibi yerde 3 şerit kan izi vardı. Aslında 3 atışı da başarılı olmuştu. Ama mermiler askeri eğitim mermileri olduğu için geyikleri öldürmemiş, sadece yaralamıştı. Hemen yerdeki kan şeritlerinden birini takip etmeye karar verdi. Mermi öldürmemiş olsa da yarattığı kanamadan dolayı geyiğin fazla yol almasına izin vermezdi. Tam da tahmin ettiği gibi az ileride takip ettiği geyiğin zorla ayakta durmaya çalıştığını gördü. Poulsen geyiğin yanına yaklaştı, krak tüfeğini çekti ve yakın mesafeden geyiğin acısına son verdi. Şimdi ise gözlerini dikmiş bu koca geyikle ne yapacağını düşünüyordu. Bu geyiği olduğu gibi barakaya götüremezdi. En güçlü adam bile bu mevsimde platoda hem de hava kararırken 30 kilogramdan fazla bir yükle kayamazdı. Yapılacak tek bir şey vardı ki Poulsen da onu yapmaya karar verip bıçağını çıkardı. Bir kasap gibi geyiği parçalarına ayıran Poulsen önce ölmüş geyiğin karnını yardı ve sırt çantasından çıkardığı bakır fincanını geyiğin kanıyla doldurarak kafasına dikti. Bu taze kan hem içini ısıtacak hem de ona enerji verecekti. Herkesin taze kana ihtiyacı olduğunu bildiği için geyiğin karın üzerine dökülmekte olan kanını başka bir şişeye doldurarak kenara koydu. Ardından geyiğin yarı sindirilmiş ren geyiği yosunuyla dolu midesini hayvandan ayırdı. Geyiğin midesindeki yarı sindirilmiş yosunların oldukça zengin besin unsurları olduğunu biliyordu. İnsan sadece et ve yağ ile yaşayamazdı. Bitkilerden alacağı vitamin ve karbonhidrat da gerekliydi. Bu da tam olarak bu geyiğin midesindeki yarı sindirilmiş yosunlarda saklıydı. Ardından hayvanın kalbine, kan bakımından zengin olan ciğerine, böbrek ve pirzola kısmına ayırarak çantasına doldurdu. Ayrıca enerji versin diye biraz da yağını aldı, geri kalan kısmını ise hayvanın içerisine geri tıkarak kara gömdü. Doğal bir derin dondurucu görevi gören kar, ileriki günlerde bu hayvandan tekrar faydalanmalarını sağlayacaktı. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlıyordu. 30 kilosunu sırt çantasına dolduran Poulsen, içtiği taze kanın da verdiği psikolojik etkiyle enerji dolu bir şekilde vakit kaybetmeden barakanın yolunu tuttu. Birkaç saatlik yolculuktan sonra Poulsen nihayet barakaya gelmişti. Ama bu zorlu yolculuğun mükafatını diğerlerine hemen vermek olmazdı. Şunlarla biraz eğleneyim diyen Poulsen önce yüzündeki gülümsemeyi sildi, ardından da ağzına kadar et dolu çantasını dışarıda bırakıp eli boş bir şekilde içeri girdi. Arkadaşları Poulsen'un asık suratını görünce sonucun yine aynı olduğuna kanaat getirdiler. Söze ilk giren Kjellstrup oldu. Gilstrup, tabağa basma suratına. Her zamanki gibi yosun çorbası içeceğiz demek ki. Dökül bakalım yosunları. Pulson, bu şekilde daha ne kadar dayanabiliriz ki? Hogland, yakında öleceğiz, zaten de zamanımızı bekliyoruz. Pulson, acaba Almanlara teslim mi olsak? Gilstrup, şaka yapıyorsun değil mi? Helberg, ha beklenen oldu. Pulson da kafayı yedi. Ol, ol tabii, Almanlara teslim ol. Ölmeden önce işkence de çekmiş olursun. Skinner'la, bir dakika, bir dakika. Pulson, senin bu pantolonundaki kan izlerine. Skinner Land'ın tespiti sonucunda kendisini ele verdiğini anlayan Pulson şimdi gülümsemeye başlamıştı. Bugün ölmeyeceksiniz diye haykırdı. Barakanın içi bir anda sevinç kahkahalarıyla doldu. Şimdi hepsi Pulson'u alaşağı etmiş, üzerine çullanmışlardı. Beş kişinin altında nefesi kesilmek üzere olan Pulson, ''Hey, açlık değil, sizin yüzünüzden öleceğim. Kalkın da şu etleri getireyim.'' deyince, et kelimesini duyan herkes bir anda çil yavrusu gibi dağıldı. Pulson da hemen dışarıda bıraktı, sırt çantasını alarak içeri getirdi ve ekibin önünde çantasını boşalttı. Mucizevi geyik eti tüm ekibin gözü önünde bir mücevher gibi parlıyordu. Cümleye ilk giren Pulson oldu. ''Evet beyler, etlerimiz bunlar. Daha devamı da var. Ama hemen et yemeye başlayamayız. Midemiz o kadar küçüldü ki 100 gram et yesek aşırı yüklemeden dolayı patlar. Bu nedenle oldukça kontrollü bir şekilde yine aç kalarak öğünlerimizi yavaş yavaş arttıracağız. Zamanla midemiz eski formuna kavuştuğunda istediğinizi yiyebilirsiniz.'' Şimdi ilk olarak hepimize enerji vermesi için geyiğin kanını içeceğiz. Gilstrup, sen odunları yakar mısın? Şu kanı kaynatalım. Hemen geyiğin kanından bir çorba yaptılar ve hayata döndüler. Ardından ne varsa Pulson'un dediği gibi yavaş yavaş öğünlerini arttırarak önlerindeki günlere bölüştürdüler ve ileri gelen haftalarda tüm eti kuruttular. Özellikle yılbaşı gecesi tam bir ziyafet vardı. Şarkılar söyleniyor, etler yeniyordu. Bir geyik koca bir tarihin dönüm noktası olmuştu.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 242.